أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sa'd suresinde Rabbimiz, ilahımız, Allah'ımız bize, kendisine bizim nasıl kul köle olmamız gerektiğini anlatıyor. Örnek kullarından Davud aleyhisselamı önümüze sunuveriyordu. İşte buyurun, bana kulluk yapan birisi, onun gibi bir ortamda, onun gibi bir durumdaysanız, benzerini yapabilmenize İmkan hazırladığımın beyanı, buyurun size bir örnek kulum, onu gündemde tutun, ona göre davranın, onu anlayın, onu kopyeleyin, o gibi olmaya çalışın diyordu. Anlayabildiğimiz kadarıyla, Kur'an-ı Kerim'de bu ısrarla tekrar edilen bir yöntem. Bakın, baştan sona Kur'an'ı bir kere, sonra bir kere, sonra bir kereler okuyun. Hatta acaba ne var bu Kur'an'da, bana ne anlatıyor diye okuyun. Kendinizi soyutlayıp isterseniz karşınızdakine neler söylüyor diye kendinizi aynaya yerleştirin, ona söyleyin. Bak Allah sana ne söylüyor, neler anlatıyor diye. Ne bulacaksınız? Herkes kendisine göre bir şeyler bulacağından eminim. Ama genel bir kural olarak Kur'an Allah'ı tanıtıyor desem katılır mısınız? Allah'ın gafur oluşunu, sabur, şekur oluşunu, evvel ahir, zahir, batın oluşunu tanıtıyor. Kendi kendine var oluşunu, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten oluşunu tanıtıyor. Size göre de öyle mi? Değilse bir bakın bakalım Kur'an'a. Eğer ben Kur'an'ı kendi kendime nasıl anlarım, becerebilir miyim diyorsanız, bir kere bir deneyin, bir meal bitirin baştan sona. Metniyle beraber mi? Onu siz bileceksiniz. Kur'an'ın kendisini, Arapçasını, metnini oku demem de gerekecekse size, yani o kadar da bununla ilgisizseniz ben onu zaten söylemek durumundayım. Hani yemek için, davet için, ziyafet için bir hazırlık olur da insanların ne hazırlasam diye, sofraya ne koysam diye düşünürler. Hiç ekmek de koysam mı, suda hazırlasam mı diyeni duydunuz mu? Onlar zaten olmak zorunda değil mi size göre? Onun için ama Kur'an'ın mealini okuduktan sonra tabii yanılırım belki, şartlanmayayım. Falan adamın Kur'an anlayışı, onun Kur'an'ı kelimeleştirmesi, cümleleştirmesi, mealleştirmesi beni net apaçık bir bağ içine sokmasın, bir cendereye koymasın. Ben daha net, daha güzel, daha açık bir ifadeyle anlayayım. Allah bana ne dediğini anlayayım derdindeyseniz ki elbette güzeli bu. Peygamberimizle beraber okuyun. Üzerine bir de hadis kitabı okuyun. Biraz yoğunlaşın ama günde 2-3 hadisle bir kitabı bir yılda bitirerek değil. Daha yoğun, daha çok, hatta belki haftada 1500-2000 hadis okuyarak bir hadis kitabını bitirin. Sonra bir meal daha, sonra bir hadis kitabı daha okuyun. Böylece göreceksiniz Kur'an'da benim görebildiğim, bilmem siz aynısını görür müsünüz, şart değil zaten herkesin aynı şeyi bulması ama galiba Kur'an'da Allah anlatılıyor. Hem ki bakın şöyle ayetlere, Allah'ın gafur ve rahim olduğu mu anlatılacak, sanki önce ön bilgiler sunuluyor, sonra gördünüz ya dercesine, bak işte Allah gafur ve rahimdir deniliyor. Ya da Allah'ın aziz ve intikam sahibi olduğu mu söylenecek, arkasından da işte bak anladınız mı, Allah aziz ve Allah züntikamdır deniliyor. Ya da habir olduğunu, alim olduğunu, diğer sıfatlarını, diğer özelliklerini görebilirsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu tür Allah'ın bizzat kendisini kendisinin tanıtması yanında bizimle ilgili yönünü tanıtmasını da görüyoruz. Yani acaba Allah bizden ne ister? Onlar da tanıtılıyor Kur'an'da. Nasıl bir hayat ister bizden? Neler ister? Ve bu istediği hayatın yaşanılabilir olduğunu, yaşama imkanı dahilinde bulunduğunu, sürekli yaşama ihtimaliyle birlikte olduğumuzu örnek kullarıyla, bunu daha önce yaşayanlarla beyan eder ki biz onlara peygamberler diyoruz. O peygamberlerden biri olarak Davud aleyhisselam karşımızda ve Allah'a nasıl kul köle olacağımızın beyanıyla, hatta reddeden, inkar eden, karşı gelen, sanki kes sesini dercesine sahneden çıkarmaya örtbas etmeye, kamufle etmeye çalışan insanlar karşısında peygamberimize bırak sen onların dediğini, sen Davud'u gündemde tut. Onu düşün, onunla beraber ol. Onun kulluğunun bilincinde ol. Sen de onunla birlik aynı safta yerini al dercesine Davud Aleyhisselam karşımızda ya da Davud Aleyhisselam'ın karşısındayız. Ama Allah'ın öğrettiği bir Davud Aleyhisselam. İncil'de, Tevrat'ta anlatılan, bilmiyorum, öyle değil. Ya da tarihte, tarih kitaplarında anlatılan, öyle değil elbette. Yani Allah'ın belirlediği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ilettiği, bize öğrettiği bir Davud Aleyhisselam. Der ki Allah ona, ya Davudu inna cealnake halifeten fil ard. Davud, seni yeryüzünde, dünya içinde, dünya üzerinde halife olarak yarattım, öyle görevlendirdim. Öyleyse fahkum beynen nas bil hak, insanlar arasında hakkın ikamesi, hakkın yaşanması, hakkın anlaşılması, hak ve hakikatin ortaya çıkması hükmünü beyan et. Öyle hükmet ki, öyle hakimiyet kur ki, öyle hikmetli davran ki, insanlar arasında öyle hüküm icra et ki, bu hakkın ortaya çıkışı olsun. Hak, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu ve benim ona kul köle olmam gerçeği ise, işte bunun icrası, bunun ikamesi, bunun ifası, bunun var kılınması için sen hükmet, hayata karış, hayatı düzenle, hikmet sahibi olarak hikmetli ifadelerde bulun ve de hakimiyet sahibi ol. Ama sakın ha, başkalarının heva ve heveslerine uyma. O zaman seni Allah yolundan saparlar, saptırırlar, yoldan çıkarırlar. Ama onlar da iyi bilsinler ki, eğer böyle yapıyorlarsa kendilerine şiddet bir azap var. Çünkü kıyamet gününü unutanlar ancak böyle yapar. Allah'ın yeryüzünde halifesi, yeryüzünde Allah adına Allah'ın dediği gibi yaşamakla görevli ve bu Allah'ın istediği yaşantının, yaşamın, hayat programının yaşanmasıyla, yaşatılmasıyla, yaşattırılmasıyla görevli bir insan olarak Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün Müslümanlar halifedir. Ama Davud Aleyhisselam'a özellikle söylenmiştir. Çünkü mesela En'am suresinde Cenab-ı Hak bu konuyu bize şöyle beyan ediyordu. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ Allah ki sizi yeryüzünün halifeleri yapmıştır. En'am 165. Yeryüzünün halifeleri, yani yeryüzü çekip gittiği yerine siz kaldınız değil. Hani Halifetullah denilince Allah'ın halefleri anlamayacaktık ya, onun bir delili olarak Allah'ın halifesi demek, onun görevlisi demekti, onun görevlendirdiği demekti. Çünkü halaifel art da yeryüzünün halefleri değil, yeryüzünde halefler değil, yeryüzünün halifeleri, yeryüzünde halifelikle görevli olanlar demektir ki وَرَفَا بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ birbirinize derece derece farklılıklarla bezemiş, öyle imtihan salonuna salıvermiştir size Allah. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اَتَاكُمْ Bu verdikleriyle sizi imtihan etmek için. Derece derece birbirinize üstünsünüz. Yani biriniz sıhhat ve afiyette bir derece, diğeriniz hastalık ve sakatlıkta bir derece anlamına gelmemeli galiba. Çünkü hastalıkta da dereceler söz konusu, sağlıkta da. Tam sağlam, biraz sağlam, daha sağlam, en sağlam, üçte iki sağlam, üçte bir sağlam, hasta, biraz hasta, en hasta, daha çok hasta, sanki böyle zengin, daha biraz, az daha, daha çok zengin, en zengin veya fakir, fakirin, fakirinin, fakiri en fakir gibi her konuda insanlar derece derece boylarında, kilolarında, tavırlarında, davranışlarında, kafalarında, zekalarında olduğu gibi. Ama bunlar bizim imtihan konumuz için sorularmış meğer. Sonunda bu sorulara verilen cevaplar sonunda insanlar Allah'ı ya inna rabbeke seri'ul ikab bulacaklar. Yani cezası çetin, unutmayan veya beceremeyen değil Allah, alel acele değil ama gerektiği gibi bu işi yapabilen, cezayı verebilendir Allah. Ya da innehu la gafurur rahim, gafurdur ve rahimdir Allah. Yani kimileri o amellerinin sonunda cennete gidecekler. Kimileri de cehenneme gidecekler. İşte Allah-u Zülcelal Davud Aleyhisselam'ı böyle yarattığını söyler. Böyle görevlendirdiğini söyler. Ama En'am suresi benim de böyle bir görevim olduğunu söyleyince sanki işin örnek tarafı şöyle anlaşılsa. Allah Kur'an'da bir şeyler emrediyor ya bana. Benim yapacağım ya da yapmayacağım konuları beyan ediyor ya. Ben Rabbime soru veriyorum. Nasıl ya Rabbi? Bir örneği var mı bu işin? Onu bana söylesen de ona göre yapsam, Ben kendi kendime yaparsam ya yanlış olursa ben onun vebalini biliyorum. Seni razı etme imkanını kaçırmak istemiyorum. Madem beni bir çeşit, işte bu çeşit imtihan edip seni razı etmem konumunda olduğumu beyan ediyorsun. Ben de onun için seni memnun etmek, seni razı etmek fırsatını kaçırmak istemiyorum. Sen bu konuda bana bir örnek sunuver ya Rabbi demişim gibi, ki Allah öyle demem istiyor, bir örnek sunuveriyor. Halifelik mi? Ya Rabbi nasıl olacağım, halife olmam konusunda nedir benden istediğin? Ha dikkat et diyecek mesela halifelik konusunda. Bakara suresinde diyecek ki, sen ey insan, halife olman göreviyle yükümlü olan insan, halifelikle yükümlü olan insan, tıpkı baban Adem gibi halife olunca, senin cennette olmana dayanamayan, haset fesat eden şeytan, seni cennetten çıkarmak için böyle entrikalar düşünecek. Bak aman ha, kadın erkek hepiniz, şeytanın ivasına, desisesine, planına, tuzağına, projesine uymayın, sakın ha cenneti kaybetmeyin diyecek Bakara'da. Yani benim halifelik özelliğim ama karşımda şeytanla anlatılacak. Saat suresinde de benim halife olmam özelliğim Davud aleyhisselamla anlatılıyor ve diyor ki Allah, insanlar arasında hakkın, hakikatin var kılınması hükmünü, hikmetini, hakimiyetini ortaya çıkar. Sakın ha heva ve heveslerine uyma insanların, kendinin, birinin, birilerinin, hiçbir şeyin, o zaman seni Allah yolundan sapıtırlar. İşte kim ki öyle yaparsa onlara elin bir azap vardır, kıyametten ilgisiz, hesap gününden habersiz olduklarından dolayı. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. İşte şu gökyüzü ve de yeryüzü. Bizi yaratan Allah onları da yaratmamış mı? Arasında daha ne var ne yoksa hepsini özelleştirebildiğiniz, gökte saymanız gerekmeyen, yer listesini almanız gerekmeyen ne var ne yoksa hepsini Allah batıl olsun, iptal edilsin, batıla mesned olsun, batılın unsuru olsun, batılda kullanılsın diye yaratmamıştır. Ya bu sadece ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, kafirlerin, hakkı yok saymaya çalışanların zannıdır. Onlar öyle zannediyorlar. Onlar öyle anlamaya çalışıyorlar. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Vay! Vay onların ateşten nasiplerine. Vay cehenneme gideceklerin haline vay. Vay kafirlere. Sonunda onların varıp boylayacağı yer cehennem. Ateşin ta içi, ta merkezi. Ateşten kendilerine ayrılan pay ne kadar korkunç. Ya da düşünüyor musunuz? اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah demek iman eden ve inancının gereğini yapan birileriyle, kel müfsidine fil ard, yeryüzünde bozgunculuk yapan, kendi kafasına göre takılan, kendince hayatı düzenleyen, düzeni veya düzensizliği, adalet veya zulmü kendi programlarına göre, kendi planlarına, kendi yasalarına göre ayarlayan insanları bir mi kabul edecek zannediyorsunuz sonunda? Yani semayı yarattı, arzı yarattı, herkesi yarattı, her şeyi yarattı, emrimize sundu, kulluk için değildi öyle mi bunlar? E işte öyle, kimisi uydu Allah'ın dediğine, kimisi de hiç dinlemedi, kendi kendine bir hayat sürdü. Sonra fark etmeyecek, herkes aynı kategoride, her şey bitecek öyle mi zannediyorsunuz? اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Cennetliklerle cehennemlikler bir olur mu? Öyle mi zannediyorsunuz? Peki acaba kim müttaki, kim füccar? Peki müfsid olan kim? اَمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yapan kim acaba? Nasıl öğreneceğim mi? كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكِ. Bu bir kitap, işte şu önümüzdeki kitabın bir başka şekliyle kitabe diyeceğimiz değişmez yasa ve yazgıların temel özelliği. O dediyse tamam, kimse bozamaz. Peki bozmaya çalışırlarsa uğrasınlar. Kıyamete kadar uğraşanlar çıkacak zaten ama yine de değiştiremeyecekler. Kimin amenu, kimin ve amilus salihat olduğunu, kimin müfsidine fil ard olduğunu, kim müttaki, kim füccar olduğunu o beyan edecek. Başkası yetkili değil ki. Ya da hangi yolun cennete, hangi yolun insanı cehenneme götürdüğünü o beyan edecek. Çünkü kitaptır, yasa ve yazgıdır. Kitap kelimesinin yazmak kelimesiyle yakın ilgisini herhalde bilirsiniz. Ya da şimdi duydunuz. Yazmaktan kaynaklanan bir kelime. Yazılı, yazıt, yazılı metinler ama değiştirilemez, değiştirilmesi imkansız yazılar anlamına da gelir. Kitabe denilince bunu biraz daha anladınız. Hani bir yerlerin ne idüğünü, ne olduğunu, ne olması gerektiğini, geleceğe yönelik birilerinin okuyunca ne anlayacağını özel belirleyen ifadelere, hatta taşa kazınmış, kimse ezip bozmasın diye net bir ifadeyle bir yerlere asılmış, çakılmış, yerleştirilmiş, duvara sanki monte edilmiş o yazılara da kitabe dendiğini biliyorsunuz. İşte kitabe sanki Kur'an'ın çok özel bir yönüdür. Allah'ın hayata nakşettiği yasalar ve yazgılar demektir. Toplum içinde bireyin hayatıyla ilgili değişmez kurallar demektir. İşte bu kuralları Allah enzelnahu ileyk peygamberimize indirmiştir. Cebrail'le bana göndermiştir peygamberimle. İndirivermiştir. El altında tutayım diye. İndirmek. Aman dur, kitabı o kadar aşağıya indirme. Ama Allah indirmiş ya. Yani hayata indirmektir belki bu. Yaşantıya indirmektir. Kabule indirmektir. Gündemde tutmak manasına gündeme indirmektir. Ağzımıza almak şekliyle kitabın belirlediği konuyu ağzımıza indirmek, birbirimize indirmektir, kulaklarımıza indirmektir belki. Ama biz ne yapıyoruz diyelim mi? Kendimden utanıyor, sizden çekiniyorum gerçi ama hani şöyle fısıltı halinde söylemiş olayım. Sen kendi kendine konuşmuş ol, benden duyma. Ben de sana söylemiş olmayayım. Sanki biz evlerimizdeki Kur'an'ı kaldırıp kaldırıp rafın en üstünün üstüne kimse değmesin elini. Kimse almasın eline. Allah enzelna yapmış, indirmiş ama biz erfana yapalım, kaldıralım dercesine hayattan ya da uygulamadan ya da gündemden ya da elimizin altında olmasından yükseklere kaldırıp sanki ondan kurtulmuşuz gibi bir hayat yaşamıyor muyuz? Ne dediğimi ifade edebildim mi bilmem. Yalnızsa bana ait. Ben estağfirullah deyip geri dönüyorum ama bir başka açıdan tekrar hatırlatmaya çalışalım. Yani Allah bu kitabı elimizin altında olsun, dilimizin altında olsun diye göndermiş. Hemen kulağımızda küpe deyince siz kulağın altına küpe takıldığını, en azından alt tarafa birkaç da olsa yerleştirildiğini biliyorsunuz. Kulağımızın altında, elimizin altında, efendim yani ayağımızın altında mı? Yürüyeceğimiz yeri belirleyecek yerde, yiyeceğimizi belirleyecek yerde, hayatımızı belirleyecek yerde, bireysel toplumsal yaşantımızı ayarlayacak yerde olsun manasına indirdi desem, galiba hakaret etmiş olmam değil mi? Değilse bir adam Kur'an'ın şu yazılı metnini, yani Kur'an dediğimiz ama aslında mushaf desek daha yerinde olan sayfalara yazılı bu Arapça metni, Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i öpüp başımıza koyduğumuz bu kitabı bir adam yere koysa, eğer hakaret içinse vebali büyük. Ama düşünün ya havaya atsa hakaret için bir tüy gibi veya bir kuş gibi ya da bir taş gibi ya da bir paçavra gibi bir çöp gibi havaya atsa, düşerken tutsun isterse istediği kadar ya da bir oyuncak gibi top gibi havaya atıp tutsa, bu da aynı bir o kadar vebal değil mi dersiniz? Başımın altında yere koyup yatsam mı? Öyle değil. Başımın altına koysam, bütün düşünce sistemimin altyapısını onunla oluştursam güzel değil mi sizce? Yani düşünce sistemimin altına da indirsem, yapımın, altyapımın bununla oluşmasını söylesem, yani altyapıyı biliyorsunuz, bütün varlığımın altyapısını, sosyal, siyasal, ekonomik varlığımın altyapısını bununla belirlesem, hep o olsa benim altyapımda, enzele yaptığı için Allah, enzelle yaptığı için Allah, ben onu hep altyapıda kullansam, istemez misiniz? Onun belirlediği ana program, onun belirlediği, ana ilkeler doğrultusunda hareket etsem, işte Kur'an bunun için gelmiş. Ya da bu kelime bana bunları hatırlat. Şimdi bunun üzerine, yani oturup mu düşünelim? Yok, isterseniz ayakta düşünün. Hatta yemek başında ya da çay içerken. Ama ben sigara içiyorum, yani şu anda karışmıyorum ama bir şey yapar ya da yapmazken düşünün. Araba kullanırken bile düşünün. Yani çok ciddi bir konu, bunu mutlaka düşünün. Acaba Allah'ın indirdiği bu kitap benim neremde diye. Ben ne yapıyorum onu? Mesela yemek servisini o gün sıra sende mi, hanımında mı bilmem. Ya da efendinde mi, kocanda mı, karında mı bilmiyorum. Ama çorbadan sonra bir tabağa iki sayfa meal yerleştirsen ve sıra bunda desen, indirsen sofraya Kur'an'ı. Dalga geçmiyorum, alay etmek için söylemiyorum. Yani ne oluyor çorbanın, kaşığın veya çatalın arasında? Nedir bu Kur'an'ın ne işi var? Peki nerede olacaktı o? babamız öldükten sonra annemiz ölmek üzereyse sadece o zaman mı? Geçen gece çok mübarekti, bundan sonra bir mübarek gece gelirse evelallah. Öyleyse bu kitabın enzeline olması lazım. Yani elimizin altında. Mesela masanıza yerleştirseniz, hiç kaldırmasanız oradan, mutlaka masada çalışmak için, efendim teknik masa mı, bilimsel masa mı, başka masalar mı, yemek masası mı bilmem. Ama bir çalışma ortamın var ya, işte oraya mutlaka yapıştırsan, kaldırmasan ve orada iş yapmadan önce okusan, yaptıktan sonra yine okusan. Hatta isterseniz madem önce ve sonrasıyla ilgi kurduk, evinizin, apartman dairenizin giriş kapısının arkasına bir çivi çakıp bir meal bağlasanız, giren okumadan girmese, çıkan okumadan çıkmasa olmaz mı sizce? Hatta yatağınızın, yok öyle değil hadi yastığınıza olsun, yastığınıza bağlasanız, okumadan yatmasanız, okumadan kalkmasanız değmez mi sizce? Her zaman fakat elinizin altında tutsanız, ilk fırsatta okusanız, ikinci fırsatta okusanız, her fırsatta okusanız, Rabbim bana ne diyor diye hep onunla beraber olsanız, çünkü gözümüz zaten durmuyor. Eşyaların uzaklık ve yakınlığını, rengarenk her çeşidini, sertlik ve yumuşaklığını, her şeyini okumaya devam etmiyor muyuz? Öyleyse Kur'an'ı okusak, daha çok okusak, onunla beraber kafa yorsak, o zaman bu kitabın mübarek olduğunu görürüz. Kitabun enzelnahu ileyk mübarekun. Bereket kaynağıdır. Bereket, hesabın Allah tarafından yapılmasının ifadesi mi desem? Bereket, bir birikim, bir birikinti. Ama hayrın, ama güzelliğin, ama iyiliğin, ama sevabın, ama cennet imkanının birikintisi mi desem? Ya da bereket, tebrik edilesi, mübarek olan şeylerin onsuz olmaz özelliği, en büyük şartı mı desem, işte kitabımda bunların hepsinden daha çok var. Ben anladığım birkaç yönünü söyledim. Sen üzerinde kafa yoracaktın ya. Kur'an'ı nasıl bereket, nasıl mübarek, nasıl tebrike şayan, nasıl mübarek olası şeyler olduğunu bilirsin, bileceksin ya. Ben bu kadar hatırlattım. Kur'an mübarektir. Bereketler gönderir. Mesela sofraya konulan çorba tasında kaşığınızı dolu dolu yerleştirseniz 15 kaşık çorba olsa ve onunla 5 kişi doymak için otursalar başına, kaşığınızı doldurdunuz, doldurdunuz, döktünüz yeni bir çorba tasına, 15 kaşık çıktı, 5 kişi oturdunuz başına ve ekmeğiniz var, doyar mısınız? Kur'an kaynaklı bir sofraya oturuş, Kur'an kaynaklı bir 5 kişi oluşturma, Kur'an kaynaklı bir doyma mantığı, Kur'an kaynaklı bir hayat programıysa, hatta bir dakika zaten yemeyecektiniz ya. Şimdi bu ay Şaban ayı, bu ay Ramazan ayı, bu ay Recep ayı ya da bugün pazartesi ya da bugün perşembe, ben zaten oruçlu olacaktım dediniz mi? O 15 kaşık çoktan fazla gelecekti ayrı. Bak o aklınıza geldi mi bilmem ama başka şeyler de olabilir. Peki neden kaşıkla yemek zorundasınız? Alın ekmeği, batırın çorbanıza ve öylece doymaya çalışın. Hani yokken öyle olurdu ya. Ya da misafirine vereceği bu kadar bir kişilik yemeğe kendisi de yer görünmeye çalışan örneklerimiz var diye anlatıyorduk ya. E neden Kur'an'a göre dayanmanın mübarekliğini niye anlamayalım, bereketini ya da bize şan şeref kazandırdığını? Peki mesela siz şunu herhalde çok rahat anlayacaksınız bu doyma işinden belki. Belki benim örneğim tutmadı ama benim yaşadığım örneklerdi. Koskocaman 20 kişiye yetecek bir çorba tenceresinin önünde 3 tane de hiç bozulmamış, ucundan bir milim alınmamış ekmek, 3 ekmek ve bir kazan diyelim tencere, kocaman o çorbayla doymayan insanlar, yani doymayacağını zanneden insanlar, kaşıkla yemezsem doymam diyen insanlar biliyorum. Niye? Öyle alıştı ya. Hayır dedim, eğer atsan 3 ekmek buyur ye bakayım. Ama yemeye çalıştı. Beni şöyle atlatıp kaşığa uzanmaya çalıştı. Hayır dedim, zorla yedi. Doydum dedi, şimdi serbestsin, kaşıkla yiyebilirsin dedim. İnanın bir o kadar daha yedi. Çünkü kaşıkla yeme karnı açtı sanki, onu doyurmak zorundaydı. Birkaç tane karnımız mı var ki? Yok, itham etmek istemiyorum. Ama galiba doymayan bir karnımız var. Hep hırs, hep yeniden, hep bir şeyler daha olsun diyen bir karnımız. Evet, Kur'an mübarek. Kur'an'la olunca bereket, Kur'an'ın bereket kaynağı oluşunu diyordum. Mesela 200 geliri olan birisiyle 500 gelir olan birisinin materyalist mantıkla, birebirlik determinist bir sistemle, yani onun madde olarak düşünülünce biri 200, biri 500'dür, acaba bu insanın ihtiyacı nasıl karşılanır diye sadece imansız, İslamsız, kitapsız düşünürsek mümkün değil. Biri 200'lük zevk alacak hayattan, biri 500'lük. Birininki yetmeyecek kesinlikle ama ötekinin belki fazla bile gelecek. Eğer genel ortalama standartlar 450 ise mesela 50 fazla olacak. Ama öyle mi ya, bakın piyasaya, 2 çocuklu 1,5 milyar geliri olanlar, 4 çocuklu 200 milyon geliri olanlarla kıyaslanmıyor bile. Çünkü diğerleri daha mutlu, daha rahat, daha huzur içinde, hayattan daha çok zevk alıyorlar berikilerin yanında. Peki kitap bize mübarekse, kitabı okuyalım okuyalım, bereketler göndersin bize. Hatta dilerseniz, öyle mi diyorsunuz, demeyin inşallah. Mutfakta daha çok okuyalım, mutfağımız bereketlensin. Hatta kar dolap mı, yağmur dolap mı, elbise dolabı mı, neyse o dolabın içine girip daha çok okuyalım. Günde 1,5 saat girelim, elbiselerimiz çoğalsın. Ayakkabı dolabının içinde ama biraz pek müsait olmadım. Neyse öyle yapalım, kasetten okutalım, oraya işte bir hoparlör koyalım, orada da okunsun, ayakkabılarımız çoğalsın. Depolarımız, ardiyelerimiz, dükkanlarımız bereketle dolsun. Hani bekleriz ya, elini basan birileri olsun da yağlarımız taşsın, yoğurtlarımız taşsın, ayranlarımız çoğu olsun, hani paralarımız dökülsün yollara, biliriz ya bunu. İşte öyle olsun diye Kur'an'ı öylece okumak gerektiğini zannetmeyin. Çünkü henüz daha 29. ayetin 1, 2, 3, 4. kelimesine gelmişim. Yani kitabun enzelnahu ileyke mübarekün ama liyeddebberu ayatihi. Ayetlerini tedebbür edeceksiniz. Ayetlerine kafa yoracaksınız. Ayetler üzerinde düşüneceksiniz. Ayetler bana ne dedi diyeceksiniz. Ve onların dediği doğrultuda hareket ederseniz bereketler bulacaksınız. Ancak bereketi öyle anlayacaksınız. Allahu Ekber. Ne muhteşem bir manzara. Ne muhteşem, gerçekten bereketli bir program. Allah'ın dediğine göre olunca elbette o zaman bereket. Ben sofranın bereketi, mutfakta mutfak eşyalarının, yiyeceklerin, giyeceklerin bereketi için Kur'an okuttuğumu bilmiyorum. Ama karı koca geçimsizliklerinde, ortakların kanlı bıçaklı oluşlarında, ata evlat ilgisizliklerinde, hayatla ilgisi kesilmiş bunalım yaşayanlarda, hatta yemeden içmeden kesilmiş, bir deri bir kemik kalmış insanların tedavisinde, gelin, buyurun, bereketli bir yöntem, Kur'an'a müracaat edin dediğim çok oldu. Hatta sıkıntının şiddetine göre günde 60 sayfadan 100, 120, 150 hatta 200 sayfaya kadar bir program uyguladığımız oldu. Buyurun 200 sayfayla 3 günde bir meal bitirin. Sonra 5 günde Rudani dediğimiz hadis kitabının yarısı, ki 1000 sayfa eder, 5 günde 200 sayfadan biter, bir de onu okuyun üzerine. Sonra bir meal daha 3 günde 200 sayfayla. Sonra Rudani'nin geri kalan yarısı 5 günde, bir de üzerine 3 günde bir meal. Böylece başta, ortada ve sonda 3'er günde birer meal. İkisinin, bunların arasında da 5'er günde Rudani, yani 10.133 hadis okununca inanın ne sıkıntı kalıyor ne problem. Çünkü düşünce dünyası sarsılıyor, sallanıyor, değişiyor, yanlışlar atılıyor, güzellikler kalıyor, yeni güzellikler ediniliyor ve tedavi baştan, yani kökten tedavi oluyor. Ne kadar nefis, ne kadar güzel örnekler var hayatta. وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ. Ama bunu anlayanlar, bunu anlaması gerekenler, işte onlar akıllılardır. Akıllı olanlar, işte böyle davrananlar. Yani başka teste tabi tutup da fizikten başardı, kimyadan başardı, astronomi anladı, cebir, geometri, matematik, hesap, aritmetik bildi, İşte bu adam akıllı, öylesi anlar bunu değil. Bunu anlayanlar, bunu tezekkür ve tefekkür edenler, bunun üzerine kafa yoranlar, işte bunlar, ancak ve ancak bunlar akıl sahipleridir ki Kur'an üzerinde eğer kafa yorarlarsa, Kur'an'ı düşünürlerse, Kur'an bana ne diyor derlerse, o zaman Kur'an onlara bereket kaynağıdır ya da kitap onlara bereket kaynağıdır. Dahası Allah'ın vahyi, Allah'ın dediğine göre bir hayat bilinci, Allah'ın istediğine göre hayatın nasıl yaşanacağı bilgisi insanlara indirilen bu bilgi bereket kaynağıdır. Bu kitap bereket kaynağı bir kitap üzerinde düşünülünce. Bundan önceki kitaplarda öyle mi dersiniz? Yani haşa, Allah'ın önceki toplumlara kastı garaz olmaz ki. Elbette onlara da lütuf ve ihsanda bulunan bir Allah. Elbette Rahman ve Rahim bir Allah. Bakın isterseniz, kitaba göre artık buradaki sözünü ettiğim kitap, Allah'ın kitabı, tarih boyunca gönderilen kitaplar, her dönem için o dönemin kitabı, kitaba göre hayatını yaşayan insanlara lütuf ve ihsan olarak bereketler kaynağı olduğunu bir örnekle anlatıyor Allah. Ve vehebna li Davud Süleyman. Davud kitaba göre hareket ediyordu. Kitaba göre yaşıyordu. Kitabı uyguluyordu. Kitap üzerinde kafa yoruyordu. Kitap üzerinde düşünüyor. Ben ona göre yaşamak zorundayım diyordu. Allah da ona belki de çok özel bir lütuf, çok özel bir bereket olarak Süleyman Aleyhisselam'ı veriverdi. Yani peki ben de kitaba göre yaşarsam bana da Süleyman verilir mi? Ben eminim. Davut gibi olursam Süleymanlar verilir bana. Ama ben ne kadar Davut olursam benim Süleyman'ım da o kadar olur. Hatta dostlara zaman zaman herhangi bir hastalıkta, fakat özellikle yara bere türü hastalıklarda ya da bazen hatta içinden de saracaksın, dışından da saracaksın diye bal önerdiğimiz, bal kullan dediğimiz olur. Yani yarası vardır, beresi vardır. Hatta hem içinden sar hem dışından sar deyince karşındaki bazen anlamaz ne demek diye. Ya ağzından göndereceksin, içine saracaksın, dışından da bir şeylerle sar işte filan diyoruz. Hemen o kardeşimiz saf ve samimi bir tereddüdünü, bir endişesini gündeme getir. Ama der yani, evet diyorum ben kaçıncı defadır karşılaşınca, hani güzel bir bal, iyi bir bal, saf bir baldan söz edeceksin değil mi? Evet deyince ne yapacaksın da diyorum. Adam saf değil ki. O da naylon bir adam, baldan naylon ne fark eder gibi. Öyle yani biz bu kadarız, bize bu kadar idare eder dercesine söz söylediğim oluyor. Biz Davud Aleyhisselam kadar olunca bizim Süleyman'ımız da Süleyman Aleyhisselam kadar olacaktır. Ama peygamber olacak manasına getirmediğimi biliyoruz. Çünkü biz de Davud Aleyhisselam şeklinde bir peygamber olmayacağız zaten. Ne kadar çok benzersek o kadar çok Allah bize bereketler ihsan edecek. İyi ama yani Nuh Aleyhisselam devrin kitabı, kendi kitabı, Allah'ın kitabına göre hareket etmiyor muydu da oğlunun biri kafirdi? Bu anlama gelir mi o? Yani herkese Allah bereketi evlattan mı verecek zannediyoruz? O zaman İbrahim Aleyhisselam'a Müslüman bir baba bereketi vermemiş, Nuh ve Lut Aleyhisselam'a Müslüman bir eş bereketi vermemiş ya da Hazreti Nuh'a Müslüman bir evlat, yani tümü Müslüman olan evlatlar bereketi vermemiş. Öyle mi söyleyeceğiz? Elbette öyle anlaşılmaz. O işin özelleştirilmesi ya da kaytarılması gibi geliyor bana. Kim o Süleyman? Davud'a lütfedilen Süleyman, ni'mel abd. Ne güzel bir kul. Allah Süleyman'ın kulluğundan ve de ne güzel bir kul olduğundan söz ediyorsa, bu benim için bir gayret, bu benim için bir teşvik olmalı değil mi? Ben de öyle olmalıyım. Ben de güzel bir kul olmalıyım. Ben de onun gibi olmalıyım demeliyim. Ne yaparmış o? İnnehu evvab. Aynısı. O da evvab imiş. Kuşlar dağlarla birlik katılmışlar Davud'a, evvab idiler. İşte Süleyman da babasının oğlu, babasına benzeyerek değil, Allah dedi diye o da evvab. Devam edin inşallah okumaya. 44. ayete geleceksiniz. Yani inna vecednahu sabiran ni'mel abd innehu evvab diyecek Allah bir başka peygamberine, Eyyub Aleyhisselam'a. Biri bütün imkanları sanki elinin altında, kendi kudreti altında bulmuş Süleyman Aleyhisselam evvab, biri onun öncesi Davud Aleyhisselam evvab, ama diğeri bütün imkanlarını yitirmiş, hatta vücudunun dermanı kalmamış, şeytanın zorlayacağı kadar hastalığa düçar bırakılmış, o da öyle imtihan edilmiş ama o da evvab. Demek ki evvab olmak için illa da Süleyman gibi, Davud gibi, saltanat sahibi, mülk sahibi olmak gerekmiyor. Önemli olan kul olmaktır. Ni'mel abd innehu evvab. Kuldur o ne güzel, ve o evvabidi, Allah'a dönen, ona yönelen, niyetinde sadece o olan, bütün programını onu razı etmeye yönlendiren, ondan başkasını düşünmeyen, hep o, hep o diyen idi. Evvabin de böylelerdir. Onların Allah'a dönmek ve yönelmek anlamına kıldıkları namaza da, akşam namazından sonra bilerek, anlayarak bir günün, gündüzün manasına bitişinin, bir gecenin, yani yarınki günün manasına yeni bir günün başlangıcı şeklindeki bir hayatın Allah'ın huzurunda kararlaştırması manasına namaz kılan bu insanların kıldığı namaza evvabin denilir. Süleyman aleyhisselam ve Davud aleyhisselam. Falan var ya, he, o filanın damadıymış, bildin mi? Aa, meğer. Ötekinin de eniştesi, berikinin de bacanağı, halasının, kızının, teyzesinin, oğlunun, eniştesinin, görümcesinin, dediğiniz nice yakın tanımaya sanki kendinizi zorladığınız aileler var mı? Kendi ailenizi tanıyın. Sıla-i rahim dediğimiz akrabalık ziyareti için tanımak zorundasınız. Bu gerçekten cidden hatta son dönemde ihmal edilmiş bir görev, yerine getirmek için akrabalarınızı tanıyın. O değil benim dediğim. Hiç ilginiz olmayan, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Konya'da, Kayseri'de falanların filanlarla ilgisini düşünüp, hatta sofranıza, çoluk çocuğunuzun diline ve kulağına sunduğunuz bu aile programları size ne kazandıracak? Ama öğrenin bak, baba ve oğul bir aileden söz ediyoruz. Davud ve Süleyman ve bunlar Yakup aleyhisselamın çocukları sülalesinden. İbrahim aleyhisselam vardı ya, hani Allah'ın halili, sevgili kulu Hazreti İbrahim, onun bir oğlu vardı İsmail aleyhisselam. Ondan ta neslen be neslin sonra, şöyle aşağı yukarı 20-25 nesil sonra aleyhissalatü vesselam doğmuştu. Bir de öteki oğlu vardı İshak aleyhisselam, onun oğlu vardı Yakup, bir adı da İsrail. Onun oğlu vardı Yusuf, işte onların soyundan gelen Musa vardı, Harun vardı, işte bu Davud ve oğlu Süleyman vardı. Daha sonra hatta Kur'an-ı Kerim aile olarak söz edecek, hem ki bir sureye öylece geçecek İmran ailesi, işte onlar da aynı sülaleden, onları öğrenelim. Bu aile ziyarete değer bir aile. Bu aileyle görüşelim, bu aileyle konuşalım, bu aileye zaman zaman, bazen arada bir değil ama sık sık uğramaya çalışalım. Hani yeni bir bölgeye taşınırsınız, yeni bir eve taşınırsınız, dostlarınızdan biri size oraya yakın bir aileden söz edebilirler. Falanlar var ya, iki sokak ötesi, bir sokak berisi, şu apartmanın şu katı, şu dairenin ötesi, çok nefis bir aile, çok güvenli bir aile, çok tatlı bir aile, çok iyi insanlarla dolu, ahlaklı, faziletli bir aile diye size tanıtırlar ya, gidince zarar gelmez, size hatta faydalanırsınız. Hatta acil olunca, lazım olunca bir baba gibi bileceğiniz, istişare edeceğiniz, danışacağınız, konuşacağınız, gece gündüz kapısını aşındırmak değil, aşınmaz çünkü onların kapısı, işte öyle bir aile derler ya, ben öyle ailelerin olmasını elbette isterim, fakat ben size Allah'ın tesciliyle böyle bir aileden söz ediyorum. Babasının Davud, oğlunun Süleyman olduğu bir aile. Kendilerinin Musa ve Harun, daha öncesiyle İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf'un nesli olan bir aile. Neslinden ya da aynı aileden, aynı sülaleden, İsrailoğullarından Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselamların gönderildiği, var kılındığı bir aile. Onlarla yakın tanışalım. İmran ailesi, beraber olalım, görüşelim, konuşalım, ihmal etmeyelim. Ya ben geçen sene okumuştum Ali İmran suresini, artık her sene okuyup duracağımı demeyelim. Ne demek? Geçen sene ziyaret ettin, senede bir kere. Hayır, daha az, biraz daha çoğaltalım anlamına, işte böyle bir aileden söz ediyoruz. Peki, kim bu Süleyman aleyhisselam? Kur'an'da bir başka yerde bir başka özelliğini göreceğiniz, bir başka surede ayrı bir vasfını bulacağınız bir peygamber. Diğer peygamberlerden belki ayrıştırıcı farklı özelliği, saltanatta doruk noktada bir örnek oluşu. Cinler emrinde, şeytanlar emrinde, kuşlar bile emrinde, rüzgar onun emrinde. İşte böyle saltanat sahibi bir peygamber. Hem ki mesela Hazreti Süleyman ta Filistin'e, Yemen'deki Belkıs'ın tahtını yanı başına getirecek kudrette bir peygamber. Böylece imtihan olan bir peygamber ama, yani saltanatının kendisine imtihan sorusu olduğunu bilen bir peygamber, Hazreti Süleyman. İşte onunla beraberiz şimdi. Saltanat sahibi, güçlü. Ni'mel abd, ne kadar güzel bir kul. İnnehu evvab, o da Allah'a dönen, ona yönelen, onunla beraber olan birisi. İz, urida aleyhi bil aşiyyis safinatul ciyat. فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ اَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ Hazreti Süleyman'ı bu bölümde bir ayet daha okuyarım. Bu üç ayette رُدُّوهَا عَلَيْ فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَنَاقِ Bir beşer ama bir peygamber olarak, fakat saltanat sahibi bir insan olarak tanıtıyor Allah. Sarayındayız. Hazreti Süleyman'la beraber, adetimiz ya, biz şöyle az biraz arkada, olayın tümüne hakim, isterseniz bir iki metrede yukarıdan herkesi gözetleyecek biçimde olayı şöyle daha iyi kavramaya çalışır, bütün dikkatimizi toplamış vaziyette orada farz ediyorum, öyle düşünüyorum. Gelin isterseniz siz de benimle beraber, Hazreti Süleyman'ın yanındayız, az biraz arkasındayız, şöyle olaya birlikte bakıyoruz. Sarayında kendisinin İmkanları var. Rüzgar onun emrinde gerçi. Ama rüzgar gibi atları da var. Cinler onun emrinde gerçi. Ama hizmetçileri de var. Yani devleti var, saltanatı var, imkanı var, otoritesi var. Şimdi ben ömrümde ata binmemiş birisiysem, atın rüzgar gibi gidişini resimde ya da bazen filmlerde ya da işte bir öyle arada bir görüverdiğim bir atın hızla gidişinde tasavvur edebileceğim. Yan yana 3-5 tane at bana göre sadece yarış için hazırlanmış ütopik dünyanın atları olarak karşıma çıkacak. Ama savaş atları olarak ya da devlet otoritesini ikame etmek gücü olarak atlar, ben onları pek bilmem ki, çok uzağımda gerçekler onlar. Atları düşünüyorum. Karaman'a yolunuz düşerse Karadağ'a doğru şöyle bir uzanın. İnin arabanızdan, devam edin. Çevre köylerden sorun, belki bilen duyan olacak. Sürüler halinde atlar görebileceksiniz. Kendi başına buyruk, tabii şartlarda yaşayan, boyunduruk altına girmemiş denir ya, yular tutulmamış, çekilmemiş atlar. Ya da isterseniz Urfa'ya doğru gidin, Ceylanpınar'a. O çiftlikte benzer, güzel, eşsiz, güzel atlar bulabilirsiniz. Atla beraberlik, atın insan hayatındaki etkisini Ali İmran suresinden bir ayet bana şöyle söyledi. Kadının, erkeğin birbirine, evladın, çoluk çocuğun ana babaya, süslenip kınalanmış, boyalanmış evlerin, kantar kantar yığılmış altınların, gümüşlerin insana süslü geldiği gibi, atlar da hazırlanmış, temizlenmiş, güzel atlar da insan için iştiha vesilesidir, zevk konusudur. İşte bu atların tarih boyunca insanları nerelere götürdüğü ya da hangi duygularla insanları yaşattığını tarih kitaplarından görebilirsiniz. Mesela bir Arap atından söz edilir. Devrinin birincisi. Onu geçen olmamış hiç. Bir hırsız kafaya takmış, ne etmiş etmiş, atı bulmuş, yakalamış, binmiş ve kaçırıyor. Sahibi farkına varmış. Bir ikinci at, bir üçüncü at mesabesinde başka bir güzel, elbette güzel bir at ama binmiş ata ve peşine takılmış. İz sürmeyi biliyor, nereye gideceğini biliyor ama kaçan atın kendisinin olduğunu biliyor, gücünü biliyor, yapısını biliyor, süratini biliyor. Yine de bir ümit takılmış peşine. Çöl aşmışlar, ova geçmişler, ufukta yakalamış. Tabii at güzel ama hırsız o kadar güzel binici değil. Sonra atın dilinden anlamıyor biraz da. İşte arkadan gelen at sahibi farklı, değişik bir atla yaklaşmış atına. Güzel kullandığı için ötekinin acemiliğinden istifade, ses mesafesi yaklaşmış ama başlamış düşünmeye. Eyvah demiş, şimdi yakalarım, kolay iş. Ama o zaman benim atıma ikinci bir at yetişmiş, yani onu gölgede bırakmış olacak. Neye yarar? Benim atımın şöhreti bittikten sonra, birinciliği tamam olduktan sonra ne yapayım ben o atı? Bırakayım öyleyse demiş ama içi rahat etmemiş. Biraz geri durmuş, biraz tepiklemiş, biraz yaklaşmış, biraz geride kalmış. Olmamış sonunda yine at sevgisi galip gelmiş ve bağırmış hırsıza. Hey! Kulağına eğil de atımın şöyle şöyle söyle, o zaman rüzgar gibi olur göreceksin diye. Yani nasıl kaçıracağını, nasıl yakalanmayacağını öğretmiş sanki ona. Hırsız da aldığı bu ultimatonla, bu bilgiyle, bu direktifle hareket etmiş ve kulağına eğilip denileni söyleyince birden neredeyse anında ufukta kaybolan bir silüet ve asıl sahibi geri dönmüş. Olsun demiş, gitti ama şerefiyle gitti. Olur mu bu? At sevgisi olur elbette. Peki ya Süleyman Aleyhisselam gibi imkan sahibi ise biri? Yeryüzünün en güzel atlarını bir yere toplayabiliyorsa, farklı atlara sahipse, o zaman ne dersiniz? Sarayın at bölümü, atların seyran bölümü, atların şöyle bir otlama bölümü, bir deveran bölümü, bir gezme, gezinti bölümü olacak değil mi? Benim evin bahçesine benzemeyecek şöyle avuç içi kadar. Seninkine de benzemez galiba bir dönüm kadar ya da bizim mahalle kadar değil elbette. Şöyle biraz geniş düşünün. Hani kocaman büyük çiftliklerden söz edilir bazen. Yürürsünüz kilometrelerce ötesine varamazsınız. Yani bugünün insanların imkanı bu. Yeryüzünde öylesi olmaz bilinen Süleyman Aleyhisselam'ın sarayını, çiftliğini, atlarını, imkanını düşünün. Ne kadar büyük, ne kadar geniş olabilir mi? Gözünüz alabildiğine bir ufuk, sanki hepsi Süleyman Aleyhisselam'a ait. Anladınız mı şimdi? Oradayız ve atlar çıktı piyasaya. Yerinde duramayan atlar. Bir ayağını tırnak üzerinde tutmuş, üçünün üzerine sabit, şöyle yakışıklı, güzel, besili, uçmaya hazır, hareket halinde olması sanki an meselesi atlar. Sadece bir işaret, sadece bir emir bekliyorlar sanki. Bakıcıları, görevlileri onu şöyle bir dolaştıracaklar ya da ayakları açılsın diyecekler belki de. Peki bu kadar at beslenir mi? Ne olacaktı? Kur'an'ın anlattığı bir konuda işkaliniz mi var? Bir dert mi çektiniz? Bir bilene soralım demeyin. Tek bilene sorun peygamberimize. Tabi ilgili ayetler varsa bakın edin ama peygambere sorun. Deyin ya Resulallah bu nedir böyle bu kadar atlar olur mu bir adamda olsun ya da at sevgisi nedir insan sevebilir mi? Atla beraber olunabilir mi? Ya da kim hangi amaçla hangi şartlarla at taşır deyin. Ben sanki sordum gibi aldığım cevabı size söyleyeyim ama siz de sorun. Bana verdiği cevap sizinkinden belki farklı olabilir. Ben Buhari'de ya da Müslim'de. Sen Tirmizi ya da İbn-i Mace'de bulabilirsin. Ben Darimi'ye, sen Muatta'a sorabilirsin. Hatta güzeli ben hepsine sorarım dersen Aliyyül Aliyyül